Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, malum Ramazan'a bir hafta kaldı. Tabii Ramazan'a girerken artık namaza başlamak gerekiyor. Namaz sadece Ramazanlara has bir ibadet. İbadetlerimizi yapmak gerekiyor. Allah'ı hatırlamak gerekiyor. Kur'an'a bir aylık müracaat etmek gerekiyor. Recep Şaban ayında veya Şevval ayında İbadetler önemli değil ama Ramazan'da önemli. Dolayısıyla günahlarımızı biraz azaltmak, televizyonları biraz daha fazla, din programlarını filan seyretmek lazım. Hiç olmazsa senede bir defa olsun, ayda 12 aydan bir ayda olsun Allah'ı hatırlamak gerekir. Çünkü dinimiz öyle emreder. İşte cumaları, yılda Ramazanları ihya edin der. Gibi anlayışlar var. Tabii ki bunlara, dolayısıyla biz sadece Ramazan'da Allah'ın kulu değiliz. İlahi emir ve yasaklar sadece Ramazan'a has değil. Namaz sadece Ramazan'da, Kur'an sadece Ramazan'da hatırlanılacak hususlar elbette değil. Ama Ramazan'ın işte bu tür eksiklikleri, aksaklıkları, yanlışlıkları, sadece Ramazan'da yaptığımız bazı ibadetlerin bütün yıla, bütün ömre yayılması gerektiğini hatırlamamız, dolayısıyla gönlümüzün bu güzelliklere doğru yelken açacağı özel günler. Tabii yanlışlar var, eksiklikler var. Sadece Ramazan'a has bir kulluk anlayışı var. Bunun yanında Ramazan'da bile ibadet havasını bozan eğlence, kültür, tiyatro, efendim, görsel veya işitsel, nefsani, hevai hususlar söz konusu oluyor. Bazıları Ramazan'ı bir eğlence ayı, efendim, tiyatro ayı, karagöz, meddah, orta oyununun hatırlatılması, hatırlanılması gereken bir ay. İşte çadırlarda, eğlencelere, fesanelerde, konserlere iştirak edilmesi gereken bir ay olarak değerlendiriyorsa, Allah onlara da hidayet versin, onları da ıslah etsin. Onları da Ramazan'daki güzelliklerden yararlanıp diğer günlere de güzellikleri taşıyacak olgunluk versin. Ama bizi ifsad etmeye yeltenmesinler dememiz, belki onlar için de dua etmemiz gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, Ramazan tabii ki diğer aylar gibi Allah'a kulluk yapılması gereken ay olduğu gibi aynı zamanda Kur'an'ın indirildiği bir ay olması, oruç gibi özel ibadetlerin farz kılındığı, teravih gibi nafile ibadetlerin de önemsendiği, fakirlerin daha çok düşünülüp zekat ve sadakayı fıtrın bu ayda verilmesinin tavsiye edildiği, gönlün Allah'a daha fazla yaklaştığı, bir yılın muhasebesinin yapılma özelliği olduğu, açlığı bir ay boyunca en azından gündüzleri tadarak fakirlerin durumunun değerlendirilip onlara yaklaşıldığı, onlara benzenildiği ve onlarla yardımın tekrar gündeme geldiği özel günler. Dolayısıyla bugüne kadar kaç Ramazan yaşadıysak bilelim ki ömre o kadar daha fazla doldurduğumuz, doldurmamız gereken, dolu dolu yaşamamız gereken günler oldu. Oldu mu olmadı mı ama her Ramazan'ın yaşanması ölüme bir adım daha yaklaşma, ömür takvimlerinin birazının daha kaybedilmesi, yırtılması anlamına geliyor. O yüzden bir taraftan şükrederken bu güzel günlere tekrar ulaşmayı, bir taraftan da öteki dünyaya yaklaştığımızı idrak ederek ölümü canlı canlı yaşamak, hatırlamak, eksiklerimizi, aksayan yönlerimizi böylesine önemli zaman dilimlerinde tekrar gündeme getirmek gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, Ramazan'a yaklaştığımız şu günlerde ibadet konusunu gündeme getirmeye çalışacağım. Kur'an'da ibadet kavramını vurgulamaya gayret edeceğim. Nedir ibadet? İşte arada sırada yapılan, sonra ihmal edilen bir durum mu? Sadece camilerde veya sadece namaz vakitleri gibi özel zamanlarda yapılıp sonra Allah'la irtibatın koparılacağı, ibadet sevabına ulaşılamayacak başka zaman dilimleri mi? Sadece namazlarda Allah'a yönelip başka zamanlarda başkalarına yönelinecek bir durum mu? Bunları konumuzun ilerleyen aşamalarında inşallah vurgulamaya gayret edeceğim. İbadet, abede fiilinin mastarıdır. İtaat etmek, boyun eğmek, tevazu göstermek, bağlanmak, hizmet etmek anlamlarına gelir abede fiili. Dolayısıyla aynı kökten abd kelimesi de kök olarak kullanılır, aynı kelimeleri paylaşır. Abd de hürün karşıtı olan köle, boyun eğmek, itaat etmek, yine kulluk etmek, ilah tanımak, tapmak, bir şeye bağlanıp ondan ayrılmamak gibi anlamlara gelir. Müslümanın temel vasfı sadece Allah'a kulluk yapması ve sadece ona ibadet etmesidir. Sadece Allah'ın kulu olduğunu, başkalarının kendisinde ilahi bir özellik olarak tasarruf ve güç, otorite olarak bir etkinliğinin olmadığını kabul edip, kullara kulluktan kurtulup Allah'a kulluk yapmak ve kulluğun temel yansıması olan ibadet üzere hayatını devam ettirmek demektir. İbadet aslında itaat etmenin genel bir çeşididir. Kur'ani bir terim olarak ibadetin genel anlamdaki tanımı şöyle yapılabilir. Yapılması sevap olan, Allah'a yakınlık ifade eden, yalnız Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olmak ve onun rızasını kazanmak niyetiyle yapılan her türlü harekete ibadet denilir. Dolayısıyla klasik olarak değerlendirilen namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetler tabii ki ibadet olmakla birlikte bütün ibadetleri kapsamaz. Allah'ın emir ve yasakları ölçüsü içerisinde bir kimsenin sadece Allah rızası için yaptığı, Allah'ın yapılmasını tavsiye ettiği, peygamberin nasıl yapılacağını şekil olarak gösterdiği biçimde müminlerin yaptığı iman üzere, Allah'a itaat üzere yapılan her türlü eylem, davranış, söz, fiiller ibadet kapsamına girer. O yüzden namazın ibadetler açısından prototip, baş örnek bir özelliği vardır ama sadece namaz ve oruç gibi ibadetler bütün ibadet alanını kapsamaz. Onların önemli şubelerinden ibarettir. İbadet, Allah'a yakınlık anlamına, taat ve sevap olan işleri yapmak anlamına kullanıldığından, ibadet eden insan hem Allah'a yaklaşmış, ona kulluk edip, onu tanımış, ona boyun eğmiş ve hem de ona itaat etmiş, ona teslimiyet göstermiş olur. Korku ve ümit içinde hem dış yönüyle zahiren hem iç yönüyle batınımızda sonsuz bir alçak gönüllülük icra ederek sınırsız bir tazimi, sınırsız bir yüceltmeyi, ibadet ettiğimiz zatın büyüklüğünü kabul etmeyi içeren ibadet kesinlikle kibir ve riya kabul etmez. İbadete kibir veya riya karışınca o ibadetin kabul edilmeyeceği, hatta kibirin veya riyanın kapsamının genişliğine göre ibadetin kabahat zümresine girebileceği değerlendirilmelidir. Çünkü ibadet, boyun eğmenin, itaat etmenin, saygı göstermenin, kalben ve kalıp yönüyle kulluğun en son noktasıdır. İbadet, insanın Allah'ın razı olduğu şeyi yapması, yerine getirmekle yükümlü olduğu fiilleri emrolunduğu şekilde, peygamberimizin uyguladığı tarzda hayata geçirmesi demektir. Dolayısıyla dünyevi hiçbir şey gözetmeden Allah'a kulluk etmesi, bunu sadece Allah'a boyun eğip itaat etmek için yapması ibadet dediğimiz özelliğe girer. Sevgili dinleyiciler, itaat elbette çok büyük bir makamdır. İbadet, yani kulluk yapan abid, itaat ve ibadetle Allah'a bağlandığı için şereflenir, yücelir. Kulluk makamında zirveye doğru kanatlanır. Dolayısıyla namaz başta olmak üzere ibadetler Allah'la bir diyalog oluşturur. Allah'a bir miraç seviyesinde insanı yüceltir. Allah'ın kulu olduğunu bu ibadetlerle insan hatırlar. Allah'a bu ibadet ve itaatle kulluğunu arz eder, acziyetini itiraf eder ve Allah'ın yardımına muhatap olur. Bunun yanında başka kulluklardan, başka otorite kabulünden, başka mutlak itaat edeceği mercilerden kurtulup özgürlüğüne kavuşur. Onurunu, şerefini elde etmiş olur. Allah-u Teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi makamların en şereflisi olan Risalet makamına, peygamberlik makamına yüceltmesini kul kelimesiyle isimlendirir. Dolayısıyla Peygamberimizin esas büyük makamı Risalet makamından önce kul olarak makamıdır. Kulluk makamıdır. Bu konu Hadid suresinin 9. ayetinde, İsra suresinin 1. Kehf suresinin 1. ayetinde peygamberimizi şereflendiren en büyük mertebenin kul makamı olduğu, onun en yüce özelliğinin Allah'a, sadece Allah'a gereği gibi kulluk yapması. Dolayısıyla her yaşayışının, her davranış ve tavrının kulluk bilinci içerisinde ibadet özelliğiyle icra edilmesi olduğunu anlıyoruz. O yüzden şehadet kelimesinde bile Resul kelimesinden peygamberlik özelliğini Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem vermekten önce daha önemli ve daha şerefli olduğu için onun kulu anlamında abduhu ifadesi öncelikle kullanılır. Çünkü peygamberlik Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlara yönelik ilişki ve görevini ifade ederken abd kul ifadesi onun Rabbi ile ilişkisini ve bağını anlamlandırır. O yüzden insanlarla ilişkisinden çok daha önemlidir peygamberimizin Allah'la ilişkisi. İşte Allah'la ilişkisini ifade etme onun kulu olmasını kabullenmedir. İşte biz şehadet kelimesinde evvela peygamberimizin Allah'ın kulu, ona ibadet eden, onun emir ve yasaklarına harfiyen riayet eden, ona bağlı olan, ona yönelen, ona tazim ile ibadet ve taat eden onun kulu olduğunu, sonra onun peygamberi olduğunu kabul ve itiraf ediyoruz, iman ettiğimizi belirtiyoruz. İşte peygamberin bile en yüce makamının Allah'ın kulluğu, Allah'a ibadet eden bir abid olması hasebiyle bizi de yücelten en önemli unsur ne malımız, mülkümüz, ne evladımız, ne yakışıklı veya güzel olmamız, ne dünyevi herhangi bir şu veya bu özelliğe sahip olmamızdır. Allah'a ne kadar kulluk yapıyor, ona ne kadar ibadet özelliğiyle yöneliyor ve bunu ne kadar hayatımızın alanlarına yansıtıp genişletebiliyorsak, Allah nazarında özelliğimiz ve güzelliğimiz o mertebede büyüyecek ve bizim şerefimiz de o oranda artacaktır. Sevgili dinleyiciler, Allah'la irtibatın diğer insanlarla ilişkiden daha şerefli olduğu, işte peygamberimizin Allah'ın kulu olması, onun peygamberi olmasından öncelikli ve şerefli olmasıyla ortaya konulan bir gerçektir. Biz de şeref ve fazilet istiyorsak, bunun Allah'la bağımızı güçlendirmekten geçtiğini, yani ancak ibadet ve kulluk görevlerimizde derinleşmekle makamımızı yükseltebileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız sevgili dinleyiciler. Evet, Kur'an'da ibadet kavramı tam 256 defa geçer. Dolayısıyla İbadet kelimesinin türevleri Kur'an'da 256 defa fiil ve mastar şeklinde yer yer isim olarak kullanılır. Bu Kur'an'ın ibadete ne kadar önem verdiğini ortaya koyduğu gibi ayrıca namaz kelimesiyle, oruç kelimesiyle, infak veya zekat kelimesiyle Allah'a itaat olan her konudaki ifadelerle Allah'a ibadetin emredildiğini, dolayısıyla Kur'an'da binlerce yerde Allah'a kulluk ve ibadet edilmesinin emredildiğini değerlendirebiliriz. Genel olarak Allah'a veya Allah'tan başkalarına ibadeti ifade etmekte ibadet kelimesi kullanılır. Kur'an'da sadece Allah'a ibadet konusu gündeme gelmez, yanlışlık olarak bizim vazgeçmemiz ya da hiç oraya meyletmememiz olarak şeytana ibadetten, tağuta ibadetten, nefsimize, hevamıza kulluk yapmaktan, zalim ve kafirlere kulluktan kaçındırılmak üzere onlar için de bilinçli veya bilinçsiz olarak ibadet edildiğini, onlara tapınıldığını Kur'an ifade eder. Tabii her dönemde farklı farklı putlar vardır ama her dönemde Kur'an'ın ısrarla bizi vazgeçirmeye çalıştığı özelliklerden bir tanesi şirktir, putperestliktir. Putlara veya heykellere aşırı saygı duyarak onları Allah'a kulluk yapar gibi, Allah'ı yüceltir gibi, Allah'a saygı duyar gibi büyütmek, onlara yönelmek, onlardan bir şeyler istemek, onların yanında küçüklüğümüzü arz etmek, onları gözümüzde büyütmek, Kur'an'ın ibadet kavramıyla vurguladığı, mutlaka insanların kaçınmasını istediği önemli özelliklerden biridir. Evet, Kur'an'da sadece yalnız Allah'a ibadet emredilirken, ona ortak koşmak ve başkalarına, putlara, heykellere ibadet etmek şiddetle yasaklanmıştır Kur'an'da. Fatiha suresinin 5. ayetinde İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deriz. Dolayısıyla ancak sana, başkasına değil sadece sana ibadet ederiz ey Rabbimiz diye bu itirafımızı, bu söz verişimizi, Allah'la ahitleşmemizi namaz kılan bir insan olarak günde en az 40 defa tekrar ederiz. Bu eğer gerçekten kalbimizle, tüm irademizle Allah'a bağlılık sözü, onunla bir antlaşma yaptığımız itirafı gündeme gelmemiş olursa, farkında olarak veya olmayarak nice insanların, nice çağdaş araç ve gereçlerin bizi Allah'tan alıkoyup başkalarına yönelteceği, başkalarına itaat ve başkalarına kulluk yaptıracağı özelliğini unutuveririz. Sadece Allah'a kulluk yapmak, sadece Allah'a ibadet etmek durumunda olmayan insanlar, eğer kendilerinde güç görüyorlarsa, başkalarını kendilerine taptıracak, başkalarının kendilerine kulluk yapacağı özellikleri isterler. Bunlara Kur'an müstekbir diyor, bagî diyor, adi diyor, melek ve mütraf diyor. Dolayısıyla bu tür kendilerinde güç görenler sahte Rab'lık, sahte ilahlık anlayışına gidecekler. En azından kendileri kendi arzularını, Kur'an'ın tabiriyle kendi hevalarını tanrılaştıracaklar. Kendi arzusuna kulluk yapmış olacak. Canı ne istiyorsa onu yapmayı, keyfinin arzusunu yerine getirmeyi önemsediğinden dolayı kendi kendisinin Rabbi, kendi nefsi, kendisinin tanrısı gibi olmuş olacak. Dolayısıyla hem ibadet eden bir kul hem de ibadet edilen, tanrılaştırılan bir özelliğe girdiği için içinde de bir çelişki yaşayacak ve acziyetini, zayıflığını, güçsüzlüğünü, gücü yetmediği nice konulardaki problemlerini arz edecek, gerçek bir mabut bulamadığı için huzursuz, stres içerisinde, acziyetini kabullenmeyen sahte gurur ve kibirin kendisini aldattığı, kandırdığı zavallı bir özelliğe girecektir. İşte Fatiha suresindeki ancak sana ibadet ederiz ifadesi iki cümle yerine kullanılmıştır. Bu cümlelerden biri Allah'a ibadet, ona teslimiyet, ona kulluk. İkincisi Allah'tan başkasına ibadet etmemek, teslim olmamak, kulluk yapmamak. Ancak sana ibadet ederiz. İyyâke na'budu. İşte bu iki ayrı cümleyi özlü bir şekilde ifade eden, içeren bir Kur'an ayetinin bir bölümüdür. Tevhid özetle bu iki ifadeden ibarettir. Yani Allah'a kulluk, ona teslimiyet, ona ibadet ve başkasına ibadet etmemek, başkasının emrine ve yasaklarına mutlak boyun eğmemek, ona teslim olmamak, kulluk yapmamak. La ilahe illallah'ın özet olarak ifadesi işte İyyâke na'budu ile ifade edilen Kur'an'ın da temel konularının özeti mahiyetindeki durumdur. Fatiha'nın Kur'an'ın bir özeti olduğu gibi Kur'an'ın en önemli konusu olan tevhidin özetini de İyyâke na'budu ifadesi karşılamaktadır. Ancak sana ibadet ediyoruz ey Rabbimiz ifadesi. Çünkü iman sevgili dinleyiciler kabul ve reddir. Bir şeyi tümüyle benimsemek, bir şeye de tümüyle karşı çıkmak demektir. La ilahe karşı çıkmayı, illallah da kabullenmeyi ifade eder. Kur'an bunu Ayet-el Kürsi'den sonraki Bakara suresi 256 ve 257. ayette kim tağutu inkar eder, tağutu reddeder, tağuta küfreder ve Allah'a yapışırsa, Allah'a kulluk yaparsa, Allah'a iman ederse o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur der. Dolayısıyla eğer tağuta kulluktan vazgeçmeden sadece Allah'a kulluk yapmaya çalışırsa insan şirk içinde olacaktır. Tağuta kulluktan tümüyle arınıp sadece Allah'a, yalnız Allah'a ibadet etmek, onun dışındaki tüm tapınılacak sahte mabutları reddetmek, kopması mümkün olmayan bir kulpa yapışmak, bunun dışında zaman zaman Allah'a, zaman zaman da başkalarına mutlak olarak yönelip itaat durumunda olmak, farklı ibadet ve kulluk içerdiği için çok çabuk kopacak bir kulpa yapışmak demektir ki insanı dünyada da ahirette de kurtarmaz bu kulplar, dayanaklar. O yüzden ancak sana ibadet ederiz ifadesiyle Kur'an'da Fatiha suresindeki bu ifadeyi günde en az 40 defa dillendirerek anlamaktayız ki tevhid sadece fikir ve görüşten ibaret, salt inançtan ibaret bir şey değildir. Mutlaka bunun ibadet şeklinde eylemlere, fiillere, davranışlara, kıbleye yönelip Allah'ın divanında el bağlayıp boyun bükmeye, onun önünde eğilip secde etmeye ihtiyaç vardır. Tevhid aynı zamanda ibadettir. Sadece Allah'a ibadet ve bütün şekil ve içeriğiyle ibadet. Dolayısıyla tevhidi salt bir kültürden, salt bir fikirden, salt bir bazı şeylere karşı çıkıp bazı şeyleri kabulden, tefekkür veya görüşten, sosyal veya siyasi değerlendirmelerden ibaret görmek, Kur'an'daki tevhidi parçalara bölmek, dolayısıyla tevhid anlamına bile uymayacak bir bölünmeyi ortaya koymak demektir. O yüzden sevgili dinleyiciler, tevhid insanın pratik hayatını, bütün davranışlarını, bütün yönelişlerini kuşatmalı, kalbinde başlayıp tüm kalıbına yön vermeli, bütün hayatına, iş hayatına, aile hayatına, bireysel hayatına ait bütün özellikleri doldurmalıdır, bütün hayata yansımalıdır tevhid. İşte bu hayata yansırken ona davranışlar içerisinde olan özelliğine ibadet diyoruz. İbadet halinde pratize edilemeyen, etkisiz bir şekilde sadece kafa veya kalbe hapsedilen bir düşünce ve duygu değildir tevhid. Dolayısıyla sadece Allah'a kulluktur, sadece Allah'a ibadettir. Hayat da zaten ibadetten ibarettir sevgili dinleyiciler. Çünkü Zariyat suresinde insanların cinlerle birlikte sadece Allah'a ibadet etmek için, ona kulluk yapmak için yaratıldığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Hayatımızın baştan sona sadece namaz ve oruçtan ibaret olmadığını, namaz ve oruç dışında günlük işlerimizin olduğunu, ev hayatımızın, aile hayatımızın, çoluk çocuklara karşı davranışlarımızın, uyku gibi dinlenmemizin, bazı helal yoldan eğlenmemizin ve daha çok da iş hayatımızın, sosyal hayatımızın, maişet temini için Allah'ın verdiği rızkı arayacak vesileler bulmamızın da hayatımızın belki kaçınılmaz yansımaları olduğunu değerlendiririz. Ama Zariyat suresindeki sadece Allah'a ibadet, sadece kulluk için yaratıldığımızı öyleyse nasıl anlayacağız? Anlamamız gereken şey, namaz ve orucun ibadet olduğu ama ibadetlerin sadece bu gibi klasik davranışlardan ibaret olmadığı, Allah'a kulluk kastıyla onun helal ve haram hudutlarına riayet ederek Allah'ın rızası istikametinde Müslümanca yaptığımız bütün eylemlerin, bütün davranışlarımızın ibadet olduğunu, dolayısıyla her davranışımızın Allah'a sevap getirecek güzellikler getirecek kulluk özelliğine girebileceğini düşünmeliyiz ve bu özelliğe uygun yaşamaya çalışmalıyız. Yani sadece namaz vakitlerinde, sadece camilerde veya namazda Allah'ın kulu değiliz. Sadece o zamanlar Allah'a ibadet ediyoruz. Onun dışında başkalarına kulluk yapıp başkalarına ibadet ediyoruz şeklinde bir algılama Müslümanlıkla bağdaşmaz, belki laiklikle bağdaşabilir. Bazı zaman dilimlerinin Allah'a, bazı mekanlarda Allah'a yönelinip bazen de başkalarına yönelinmesi. O yüzden sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim mesela la tettehizu ilaheyn ithneyn, iki ilah edinmeyin der. Namaz kılarken yöneldiğimiz Allah'a namaz dışında da yönelmek. Nasıl namazı emretmişse, nasıl kılmamızı istemişse, hayatımızı da nasıl yönlendirmemizi, hangi haramlardan kaçınıp hangi davranışları yapmamızı emrediyorsa, namaz dışında da aynı Rabbin, aynı ilahın, aynı emir ve yasaklarına itaat etmek, boyun eğmek, dolayısıyla helal dairesinden sapmamak gerekiyor ki hayatımız ibadet olsun. Evet sevgili dinleyiciler, ancak sana ibadet ederiz tabiri kullanılıyor Fatiha suresinde. Ederim değil de ederiz. Çünkü insanın sadece yalnız başına Allah'a yönelmesi, tek başına kulluğunu icra etmesi çok mu çok zordur. O yüzden bu ayette cemaate işaret vardır. Topluluğa, bizim gibi Allah'a ibadet eden kullarla işbirliği yapmamıza bir tavsiye ve yöneltme vardır. Aynı Rabbin kulu olan, onun kanunlarına boyun eğen, ona tesbih ve ibadet eden tüm tabiatla, tüm yaratıklarla ortak dili konuşmak, vahdete ermek, beraberce uyum içerisinde ibadet etmek var bu fiilde. Sadece insanları bile içermiyor. Kendi iç dünyamızla, tüm organlarımızla, inanç, düşünce ve eylemlerimizle beraber ibadet etmek, Allah'a yönelmek var. Sana ibadet ediyoruz ifadesinde. Tevhid, ancak müvahhid bir toplum içinde gerçek anlamını bulabilecektir. Tevhidi bir toplumla beraber hareket ederek olgunlaşılır, insan olunur, Allah'a hakkıyla ibadet edilen, ona hakkıyla kulluk yapılan bir seviyeye yükselinir. Tevhid kafilesinden ayrı hareket etmekle güzel olan, ibadet olan, kamil manada cemaatle alakalı hususlara riayet edilmediği için güzelliklere ulaşılamaz, yetişilemez. Hakkıyla ve ölünceye dek ibadet etmek için Allah'ın yardımına ihtiyacımız olacak. Her an yaşantımızı ibadet halinde değerlendirmek için İyyâke na'budu dedikten sonra ve İyyâke nesta'in, ancak senden yardım dileriz diyoruz. Hem ibadetlerimizde bizi takvaya yöneltmesi, ibadetlerimizde ihmalkarlık yaptırmaması, ibadetlerimizi unutturmaması, hem de namaz ve orucun dışında diğer davranışlarımızın da ibadet gibi Allah'a sevap ile yönelip ona itaat ettiğimiz özellikler içinde hayatımızı anlamlı kılmamız için Allah'ın yardımına ihtiyaç hissediyoruz. İbadet konusunda da Allah yardım etmemiş olsa, bize ibadeti sevdirmemiş olsa, bu imanı, bu hidayeti, bu güzelliği vermemiş olsa biz kendi başımıza ibadet de edemezdik. Nice bizim gibi akıllı insanlar ya da akıllı olduğunu zanneden insanlar bizim gibi Allah'a ibadet etmiyorlarsa, demek ki bu bizim kendi ayrıcalığımızdan, kendi erdem ve faziletimizden önce Allah'ın yardımı, hidayet vermesi, lütufta bulunması, bizim gönlümüze imanı, hidayeti yazdırması, ibadetleri ve kendisine itaati sevdirmesiyle alakalıdır. Tabii ki bizim de faziletimiz ikinci derecede vardır ki o yüzden Allah'ın cennetine, dünyada da yardımına muhatap olma, ibadetle başlayan bir özellikle ilgili açılan kapılarla olacaktır. Fatiha suresinde sevgili dinleyiciler, sadece sana ederiz kulluğu, ibadeti mealindeki ayette kulun ibadeti sadece Rabbine ait kılıp nefsini ancak Allah'a teslim etmesinin gereği vurgulanmaktadır. Allah'tan başkasına gösterilen itaat ve kulluk o varlığı sahte bir mabut, sahte bir tanrı yapar. Bu mabut ya şeytandır ya da kendilerini tağut kılan azgın insanlara isyanı teşvik eden etkili ve yetkili kişi veya ideolojilerdir. Yahut da Allah'ın kitabını hiçe sayarak insanları icat ettikleri hayat düsturlarına ve yaşayış tarzlarına sevk eden önderlerdir. İslami anlamda ibadet ise Allah'a kayıtsız şartsız itaat etmek demektir. Şeytana ibadet etmeyi yasaklayan Rabbimiz, insan ve cin şeytanlarına kayıtsız şartsız itaatin onlara kulluk, onlara ibadet demek olduğunu belirtmiş olmaktadır. O yüzden insanların şeytanın teşvikiyle yapa geldikleri ibadetlerinin yönü putlar veya hayali sanal kuvvetler, yani Allah'tan başka tapınılan tüm varlıklar birer sahte mabuttur. Çünkü Kur'an Allah'tan başka hiçbir hak mabut olmadığını, hiçbir ilah ve tanrı olmadığını en açık bir şekilde bildirirken, insanların Allah'tan başkalarına tapmalarını ve onları ilah kabul etmelerini de şirk sayıyor, Allah'ın affetmeyeceği tek büyük suç olarak ifade ediyor, günahlardan daha büyük bir suç, daha büyük bir günah olarak ilan ediyor. Sevgili dinleyiciler, isterseniz gelin Rabbimizin kitabından, Kur'an-ı Kerim'den ibadetle alakalı İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in Fatiha suresinin 5. ayetinin dışında başka ayetleri de vurgulayalım. Bunun dışında dedim çünkü bu ayeti az önce açıklamaya gayret ettim. Zariyat suresinin 56. ayetinde tekrar edelim. Rabbimiz maal olarak ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler, bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyurmaktadır. Nisa suresi 36. ayette Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, şirk gibi bir probleme ulaşmayın diye emretmektedir. Enbiya suresi 52. 53. ayetinde başka şeylerin de kafirler ve müşrikler tarafından ibadet edilen birer mabut kabul edildiğini bir peygamber ifadesiyle şöyle görüyoruz. Sizin şu karşınızda durup taptığınız heykeller de nedir? Babalarımızı onlara tapar bulduk da onun için biz de onlara tapıyoruz dediler İbrahim Aleyhisselam'ın bu sorusuna diye Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam tapınılan put heykellere karşı çıkıyor. Hatta hayatı pahasına insanların kendisini diri diri yakacakları bir azabı, bir cezayı kendilerine uygun görmeleri namına insanların Allah'tan başka taptıkları putlara, heykellere karşı çıkıyor ve bunun akılla bağdaşmayacak bir alçaklık, bir seviyesizlik olduğunu ifade ediyor. Yine Maide suresi 76. ayette de ki Allah'ı bırakıp size ne zarar ne de yarar vermeye gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir. Ona ibadet etmeniz gerekmez mi denilir. O yüzden Allah'ın dışında hiçbir güç kuvvet kaynağı yoktur. Hele tapınılan putlar, günümüzde sadece heykeller değildir tapınılan putlar. İnsanların aşırı şekilde yücelttikleri, onu kaybetmekten korktukları paralardan tutun da bazen hayatını anlamlı kıldıkları ideolojiler, kapitalizm veya komünizm gibi ideolojiler, bazen atalarının yolu, örf ve adetler, bazen kadın gibi aşırı şekilde sevilip yüceltilen nesneler veya canlılar, bazen tüm emir ve yasaklarına mutlak olarak itaat edilmesi gerekir diye kabul ettikleri, harfiyen onların istediklerinden dışarıya çıkmamaya gayret gösterdikleri kafir ve zalim tağutlar, yöneticiler, insanların tanrısı, putu, mabudu olabiliyor. Hatta Câsiye suresinde ifade edildiği gibi insan kendi hevasını bile mabud, tanrı, ilah kabul edip ona ibadet etmiş durumda olabiliyor. Bütün kendi istediğini, kendi arzusunu, bütün isteklerin önüne çıkartır, onu en yüce bir değer kabul ederse. Bunun yanında din adamları, ilim adamları da putlaştırılabiliyor. Tevbe suresi 31. ayet-i kerimesinde bu vurgulanır. Meal olarak hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa kendilerine yalnız tek ilah olan Allah'a ibadet etmeleri, Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştukları, şirk koştukları şeylerden münezzehtir denilir. Tevbe 31. ayette. Yine Haç suresinin 77. ayetinde ey müminler rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, kulluk yapın, hayır işleyin ki umduğunuza eresiniz, umduğunuza ulaşasınız denilir. Umduğumuz güzelliklere ulaşmak için bundan başka çıkar yoktur. Allah'a kulluk yapmak, ibadet etmek ve onun emrettiği hayırları yerine getirmek gerekmektedir. Başka bir ayet maali, Zümer suresi 17. ayetin maali şöyledir. Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelip ona ibadet edip kulluk yapanlara müjde var. Müjdele kullarımı der. Burada Allah'a ibadet, Allah'a yönelmek emredilirken tağuta kulluk, tağuta ibadet etmekten kaçınmanın mecburi olduğu, zaruri olduğu ifade edilir sevgili dinleyiciler. Hayır, yalnız Allah'a ibadet ve kulluk et ve şükredenlerden ol denir Zümer suresi 66. ayette. Nakil suresi 36. ayette bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi şu şekilde ifade edilir. Andolsun ki biz her toplum içinde, her millet içinde Allah'a ibadet edin, kulluk yapın, tağuta ibadetten, tağuta kulluktan da kaçının diyen bir peygamber, bir rasul, elçi gönderdik denilir. Dolayısıyla bütün peygamberlerin iki görevi olduğunu, birincisinin tağuta kulluktan, tağuta ibadet yapmaktan, tağutun bütün emir ve yasaklarına harfiyen riayet etmeyi gerekli gören zihniyetten insanları uzaklaştırmak, ikincisi de sadece Allah'a kulluk, sadece Allah'a ibadet etmeyi tavsiye etmekten ibaret olduğu bütün peygamberlerin görevlerinin bu iki özellikle alakalı olduğu ifade edilir. Ali İmran suresi 64. ayette ibadetle ilgili şu vurgu yapılır. De ki ey kitap ehli bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Birilerimiz bazılarını, diğerlerini Allah'tan başka Rab edinmesin denilir. Dolayısıyla ehli kitaba da tavsiye ettiğimiz şey Allah'tan başkasına şirk koşmamak, Allah'a ibadet edip ona kulluk yapmaktır. Hristiyanlara ve Yahudilere biz bu tebliği ne kadar yapabiliyoruz bilmiyorum ama ister misyonerler vasıtasıyla ister kendilerine kuyruk edinip kendi kutsallıklarına bizi davet etme ve istedikleri kriterleri bize kabul ettirme yönüyle onlar bizi kendilerinin yüce saydıkları değerlere kulluk yapmak için bütün güçleriyle tebliğ ve propaganda yapmaya çalışıyorlar. Halbuki biz onlara bu çağrıyı yapmak, kendimiz çevremizde Allah'a hakkıyla kulluk yaptığımız, çevremizdeki Müslümanım diyenlere sadece Allah'a ibadet etme bilinci kazandırdığımız gibi ehli kitaba da bu mesajı vurgulamamız Ali İmran suresinin 64. ayetinde emrediliyor, vurgulanıyordu. Yine En'am suresi 56. ayette de ki ben Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men olundum demesi peygamberlere ve bize emredilmektedir. Allah'tan başka yönelinen, dua edilen, istenilen, manevi güç olarak imdat istenilen her türlü canlı veya cansızlardan, yatır veya güçlü olduğu kabul edilen şahsiyetlerden sakınmak ve sadece Allah'a duamızı, yalvarmamızı, ibadetimizi yerine getirmekten sorumluyuz. Enbiya suresi 66-67. Ayette siz Allah'ı bırakıp da size hiç fayda ve zarar vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, putlarınıza denilir. Aklınızı kullanmıyor musunuz siz? Der Hazreti İbrahim putperest kavmine. Enbiya suresinin 66-67. Ayetinde bunlar örnek cümleler olarak bütün Müslümanlara putlara tapan şahsiyetlere karşı tavır olarak vurgulanır sevgili dinleyiciler. Çünkü Mümtehine suresi 4. ayetinde şu vurgu vardır. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir örnek var. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir denilir. Mümtehine suresi 4. ayette. Bu sadece İbrahim aleyhisselamın bir sözü değil, İbrahim aleyhisselamda ve onunla beraber bulunan insanlarda sizin için güzel bir örnek vardır diye bu ifadelerin başlangıcında bu cümlelerin örnek cümleler olması gerektiği vurgulanır. Kafirun suresinde de bilirsiniz sevgili dinleyiciler, hemen hepinizin ezbere bildiği namaz suresi diye ifade edilen, aslında bütün Kur'an ayetleri, bütün 114 sure namaz suresidir. Ama kolay geldiği için kısa sureleri vatandaş bu şekilde ifade eder ve namazlarında daha çok bunları okur. Ama başta Fatiha olmak üzere okuduğumuz böyle kısa surelerin ve namaz arasında okuduğumuz dua ve tesbih ifadelerinin anlamlarını sevgili dinleyiciler bilelim ki namazda huşu ile başka şeylere yönelmeden şeytanın bizi vesveseyle Allah'tan uzaklaştırması gerçekleşmeden okuduklarımızın anlamını düşünelim. Allah'a gönlümüzü bağlayalım. Kalıbımızla namaz kıldığımız gibi kalbimizle de namaz kılmaya gayret edelim. Eğer okuduğumuz ayetlerin ve duaların anlamını bilirsek, işte huşu konusunda okuduklarımızın anlamını düşünüp lüzumsuz dünyevi şeyleri bir günah olarak namaza yüklemememiz konusunda büyük çapta katkısı olacaktır. Kafirun suresinde 1. ila 6. ayetlerde o surede şöyle buyurulur. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibadet ettiğime tapanlar değilsiniz. Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim ibadet ettiğime tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana denilmesi emredilir. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka hiçbir ilah yoktur, bana kulluk yapın, bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım buyurulur Enbiya suresi 25. ayette. İşte bu peygamber mesajını günümüzde peygamberin izinden gidenler sürdürmek zorundadırlar. Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık veremezler. Siz rızkı Allah'ın yanında arayın, ona kulluk yapın, ona ibadet edin, ona şükredin. Hepiniz ona döndürüleceksiniz buyurulur Ankebut suresi 17. ayette. Ve ibadetin ne zamana kadar süreceği beyan edilen bir ayette şu vurgu yapılır. Sana yakin yani ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk yap, ona ibadet et. Hicr suresi 99. ayet. Dolayısıyla belirli bir zaman yapılıp bırakılıverecek, günün bazı saatlerinde yapılıp ondan sonra terk ediliverecek, hayatın bazı dilimlerinde yapılıp sonra artık yeter denilecek bir olgu değildir ibadet. Hayatın bütün anlamı ibadetle kazanılacaktır. Değeri ancak ibadetle olacaktır. İbadetsiz yaşayış, başkalarına kulluk yapmak, başkalarına ibadet anlamına gelecektir. Sadece Allah'a ibadet, namaz, oruç gibi ibadetler başta olmak üzere hayatın tüm alanlarını kapsayacaktır sevgili dinleyiciler. Ayetlerin ortaya koyduğu ilk gerçek, eğer dikkat ettiysek sadece Allah'a ibadet edip ondan başkasına ibadet etmemek, ondan başkasına mutlak itaat anlamında kulluk yapmamak demektir. İslam ibadeti sadece Allah'a ait kılmayı emrederken ona herhangi bir şeyi ortak koşma yasağını da en önemli yasak olarak getiriyor. İnsanlığın tanıdığı veya tanıyabileceği Allah'ın dışında her çeşit tanrı veya mabut edinme çeşidini içine alan kesin bir yasak koyuyor İslam. Sevgili dinleyiciler, ibadet kalıp ve kalbin tüm organların Allah'a yönelmesidir. Bazı insanlara göre ibadet kuru bir inanç kabul edilirken, bazılarına göre de sadece belirli hareketleri yapmaktan ibaret zannediliyor. Yine bir kısım insanlar Allah'a ibadetin gayesini tam olarak anlayamadıklarından yaptıkları ibadetlerinde ya şuursuzca davranıyorlar ya da ibadeti dünyevi fayda açısından değerlendiriyorlar. Bütün bunların yanında pek çok insan da Allah'ın ve onun dininin dışında bir takım varlıklara, sistemlere ibadet ederek onlara kul olmak gibi bir çirkinliği icra ediyorlar. İnsanın ruhundaki gizli duygularını dışa vurmak için zahiri şekilleri, davranışlarını organlarıyla bazı farklı anlamlar yükleyecek davranışları kullanma eğilimi vardır. Dolayısıyla ruhumuzdaki gizli duyguları dışa vurmak için insan diliyle, vücut diliyle, organlarıyla iletişim kurmak zorunluluğu hisseder. İşte bu gizli duyguları anlatmak için bedensel şekillere başvurmadan insan ruhi duygularını tatmin edemez. Duygularını bu şekillerle ifadelendiren insan aslında hissen ve ruhen bir bütünlük kazandığını düşünür. İşte bu haliyle rahat edip huzura kavuşur. İslam dini de bütün ibadet kurallarını bu fıtri esas üzerine kurmuştur desek yanlış olmaz. Bunun için işi ne sadece içten gelen niyetlere ne de ruhi duygulara terk etmemiştir İslam. Aksine ibadetlere ait yönelişlerde dış ile içi, yani klasik tabir ile zahir ile batını tam bir uyum içerisine sokarak huzur ve mutluluk temin edilmesinin yolunu göstermiştir. Bu cümleden olmak üzere mümin namazda kıbleye yönelir, hacda belirli bir yerde ihrama girer, bir kıyafete, özel bir kıyafete bürünür, orucunu tutarken yemez içmez, böylece her ibadetiyle bir bütünlük içinde gönül olarak Allah'a yöneldiği, ona tazim ettiği, hürmet ettiği, saygı duyduğu gibi kalıbıyla da bedeniyle de ona kulluk ve tazimde bulunmuş olur. Böyle bir hareket, her hareketiyle de bir ibadet icra etmiş olur. İslam dini bu yöntemiyle nefsin zahiri ile batınını, insanın içiyle dışını, kalbiyle kalıbını birleştirir, kuvvetler arasını denkleştirir, uyum içine, ahenk içerisine koyar. Bunun sonucunda da kendi mefkûresine uygun olarak insan fıtratına tam bir uyum bahşeder, içiyle dışıyla Allah'a kul olduğunu, hem gönlüyle, hem kalbiyle, ihlasıyla, hem de beden ve kalıbıyla, hem diliyle, hem düşüncesiyle Allah'a ibadet etme bilincine ulaşır. Sevgili dinleyiciler, her şeyden önce ibadetin fıtratla alakası olduğunu unutmayalım. Bunu önümüzdeki derslere inşallah bırakacağım. İbadetin hayatın tüm alanlarını kuşattığını, sadece namazdan, oruçtan ibaret olmadığını söylemeye çalışmıştım. İnşallah vakit el verdiği kadar 5-10 dakika içerisinde ibadetin genel boyutlarını vurgulamaya gayret edeceğim. Sevgili dinleyiciler, ibadet hayat yolunun bütününü kapsar. Hayat yolunun bütünüdür. Namaz, oruç gibi ibadetler insanın azığını ikmal ettiği, enerji depolanan istasyonlardan ibarettir. Azık bittikçe yolcu önündeki istasyona her uğrayışında yeni bir enerji ve yeni bir azık aldığı duraklardır namazlar, oruçlar, diğer ibadetler. Bu dinde ibadet anlayışı ve yolu, tekrar edelim, çok geniş kapsamlıdır. İnsanların ibadet diye isimlendirmekle birleştikleri bir takım taabbudi sembollerle sınırlı değildir. Bu semboller bütün önemlerine rağmen farz kılınan ibadetin sadece birer parçalarından ibarettir. En'am suresi 162-163. Ayette Cenab-ı Hak hepimize nasıl davranış takınmamızı, ne dememizi emrettiğini tekrar değerlendirelim. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, bütün her şeyim, ortağı olmayan Rabbul Alemin olan, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı, şeriki yoktur dememiz emredilir. En'am 162 ve 163. ayetlerde. O yüzden namazımızın, ibadetlerimizin, Kur'an'ımızın olduğu gibi hayatımızın tümünün, ölümümüzün, her şeyimizin Allah'a ait olması, Allah için olması, Allah'ın koyduğu ölçülere uygun olması, yani ibadet ve itaat ölçüleri içerisinde sevaba gireceğimiz, ona boyun eğeceğimiz özelliklerde olması emredilir. Namaz ve kurban sembolleri temsil etmekte bu ayette. Fakat gaye bundan daha büyüktür. Gaye ölünceye kadar hayatın tümünün, hatta bizzat hayatın ortağı olmayan Allah'a yönelmiş bir ibadet olmasıdır. Yani ibadet, sevgili dinleyiciler, her anı, her işi, her fikri, her duyguyu kapsamaktadır. İbadetin herhangi bir davranışımızın, herhangi bir eylemimizin, sözümüzün ibadet olması için 4 şart vardır. Birincisi imandır. İman etmeyen kimseler ne türlü doğru, güzel iş yapmış olsalar bile Allah'a yakınlaşmış, Allah'a ibadet etmiş olmazlar. O yüzden herhangi bir şeyin ibadet olması için önce iman şartı vardır. O işi yapan kimsenin mümin olma zarureti, mecburiyeti vardır. İkinci olarak Allah'ın emri veya mubah kıldığı bir özellik olması lazım. Dolayısıyla Allah'ın yasak kıldığı bir şeyin ibadet olması Allah'a insanı yaklaştırması düşünülemez. Söz gelimi insan içki içerek, kumar oynayarak ibadet etmiş olmaz. Hangi niyetle, hangi gerekçeyle yaparsa yapmış olsun Allah'ın yasakladığı bir şey ile ibadet yapılmaz. Söz gelimi Allah tesettürü emrettiyse tesettürü bırakarak Allah'a yakınlaşılmış, Allah'ın dinine hizmet edilmiş, Allah yönüyle bir irtibata geçilmiş, sevaba girilmiş, ibadet edilmiş olmaz. O yüzden ikinci olarak yapacağımız şeyin imandan sonra Allah'ın emrettiği, en azından yasak kılmadığı, mubah kıldığı bir şey olması lazım ki o şey ibadet olsun. Üçüncü olarak Peygamberimizin uyguladığı, Kur'an'ın tanımladıysa tanımına uygun şekilde yöntem olarak peygamberi usulle, sünnet dediğimiz bir metot içerisinde olması lazım. Yani bir kimse Allah'ın emrettiği namazı peygamberin kıldığı gibi kılmazsa, ben namazdan başka şeyi anlıyorum diye peygamberin anlamadığı bir şeyi namaz konusunda tanım getirir, başka şekilde kılmaya kalkarsa bu da ibadet olmaz. Hatta kabahat olur. O yüzden üçüncü şart, demek ki usul yönüyle, metot yönüyle Allah'ın istediği, Resulullah'ın uyguladığı tarzda yapılması gerekmektedir. Dördüncü olarak şart da Allah rızası için yapılması, niyetinin halis olması, sadece ve sadece Allah'a kulluk ve ibadet için, Allah'ın sevabını kazanmak için yapılmış olması gerekir. Demek ki öncelikle iman, sonra itaat, kulluk özelliği, sonra yöntem olarak Allah'ın istediği, Resulullah'ın uyguladığı tarz ve sonra da yapılan bu tür özelliklerin Allah rızası için yapılmış olması, herhangi bir davranışı, söz gelimi bir ilim öğrenmeyi, bir sohbete katılmayı, bir konuşmayı, bir dinlemeyi, bir işi, bir eşi, bir aşı, bir davranışı ibadet haline getirir. Sahih Müslim'in rivayet ettiği bir hadis gösteriyor ki bize, insanın kadın veya erkek eşiyle beraber gece yatması, birbirlerini tatmin etmesi bile bir ibadettir, sadakadır, sevap olan bir özelliktir. Müslümanca olduğu için. Dolayısıyla sahabe bile şaşırıyor bu ifadeye. Ya Resulallah, nasıl olur? Hiçbir kimse karısına veya kadın kocasına yatakta ibadet kastıyla gitmez. Keyfini tatmin etmek için, zevk için gider dediklerinde sahabe, Allah Resulü şöyle cevap veriyor. Eğer onlar Allah'a hakkıyla kulluk yapmamış, Allah'a ibadet etmemiş, Allah'a teslim olmamış olsalardı, bu yaptıkları şeyi zina ile yapacaklar, günahla, haramla, fuhuşla yapacaklardı. Dolayısıyla Allah'ın yasaklarından kaçıp eşler birbirleriyle tatmin olmayı istiyorlarsa elbette sevaptır der ve sevabın, ibadetin, sadakanın sadece kalıplaşmış bazı namaz, oruç cinsinden olmadığını, karı koca beraberliğinin bile belirli ölçülere riayet ederek ibadet olduğunu vurgular. İşte bu anlayıştan dolayı namazların, oruçların, Kur'an'ın emrettiği ibadetlerin kesinlikle ihmal edilmediği, o özelliğin yansıdığı bir davranış olarak çalışmak da ibadettir. Bu özellik içerisinde cihat da ibadettir. Bu özellik içerisinde şaka yapmak, eğlenmek, insanları memnun etmek için, onları mutlu etmek için helal, meşru dairede gayret edip hoş sohbet etmek, onlara teselli vermek de ibadettir. O yüzden mümince davrandığımız bütün davranışlar, bütün konuşmalar, bütün eylemler ibadet olabilir. Eğer biz gerçekten iman etmişsek, Allah'ın yasağı bir işi yapmıyorsak, yaptığımız iş Allah'ın kitabına uygun, Resulünün sünnetine uygunsa ve başka bir art niyetimiz yok ise, Allah'ı razı etme amacı taşıyorsak, tüm davranışlarımız ibadet olacaktır. Ne güzel bir dinimiz var sevgili dinleyiciler. Sadece Ramazanlarda, sadece cumalarda, sadece namaz kılarken, sadece oruç tutarken ibadet etmiş olmuyoruz. Evet, elbette bu zamanlarda ibadet ettiğimiz gibi yatağımıza yatarken de, eğlenirken de, iş yaparken de, yemek pişirirken de, oturup kalkarken de eğer Müslümanca davranıyorsak, Allah'ın yasaklarına riayet ediyor, emirlerine itaat ediyorsak, niyetimiz de kötü değilse, bu davranışlarımız Allah'a şirk koşmadığımız müddetçe ibadet olacaktır, sevap olacaktır. İşte şu konuşmayı ibadet olduğu zannıyla, değerlendirmesiyle, beklentisiyle, niyazıyla, ümidiyle yapıyoruz. Siz de sevaba girdiğinizi, ibadet ettiğinizi düşünebilirsiniz. Eğer bu dört özelliğe uygun davranış içindeysek, demek ki radyo dinlememiz veya da radyo konuşması yapmamız ya da herhangi bir meşru, helal bir iş yapmamız da iman içerisinde bulunmamız, meşru bir itaat ettiğimiz özellik içinde olması, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun tarz taşınmamız ve Allah'ı razı etmenin dışında kötü bir niyet taşımadığımız müddetçe ibadet olacaktır. Dünya ve ahireti beraber hedefleyen bir güzelliği içermektedir ibadet. Dolayısıyla sadece namazda değil, namazı dışarıya taşıyıp namazdaki ruhu, namazdaki bilinci, namazdaki Allah'a teslimiyeti yansıttığımız bütün davranışlarımız sevap olacak, ibadet olacaktır. Sevgili dinleyiciler, ibadet konusunu inşallah önümüzdeki haftalar biraz daha teferruatıyla vurgulamaya çalışacağım. Belki Ramazan'ın ilk günü olmasıyla ibadet çeşitlerinden orucu ve Ramazan ayını değerlendirmeyi ibadet kavramı açısından özel olarak vurgulamak yerinde olur. Dolayısıyla oruç ibadeti ve Ramazan'daki ibadetlerimiz yönüyle tahsis etmek, ondan sonraki ibadet kavramını enine boyuna inşallah değerlendirmeye çalışmak üzere her davranışımızın Allah'a ibadet olması, duası ve temennisiyle Allah'a bağlılığımızı tazeleyelim. Kendimizi şu Ramazan öncesinde Ramazan'a hazırlamak için arındıralım, muhasebeye tabi tutalım. Her türlü şirk ve kötü düşüncelerden uzaklaşıp Allah'a her an ibadet etme özelliğine kavuşalım sevgili dinleyiciler. Allah'a emanet olun. Her davranışınız Allah'a ibadet güzelliğine erişsin. Allah'a teslimiyet içerisinde olsun. Hayırlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum sevgili dinleyicilerim.